Ayrım 9.
Burjuvazinin iğreti bir katmanı, rantiyeler. Burjuvazinin alt gruplarının belirlenmesinde özellikle günümüz Türkiye ekonomisinin özellikleri bakımından dışlanmaması gereken ve rantiyeler diye adlandıracağımız bir grup daha vardır. Ve bu grubun yukarıdaki şemaya katılması gerekir. Rantiyeleri iktisadi işlevleri bakımından tanımlamak güç değildir. Üretken olmayan ve nakde çevrilebilir varlıkların, banka mevduatı, devlet ve şirket tahvilleri, döviz, altın ve gayrimenkul, cari getirileri ve bunların değer artışları ile ekonomik varlıklarını sürdüren gruba rantiye diyoruz. İşlevsel olarak rantiye ile müteşebbis kapitalist arasında kesin ayrım vardır. Üretken ve yatırımcı işletmeler borçlanırlar. Yatırım değil, plasman ve spekülasyon yapan rantiyeler ise borçlanmazlar, olsa olsa borç verirler. Ancak somut olarak kimdir bu rantiyeler? Toplumsal bileşimleri nedir? Bir anlamda bunların tasarruf edenler olduğu doğrudur. 1980'li yılların resmi ideolojisi bu basit gerçeği tasarruf edenlerin herkes yani halk olduğu savına dönüştürmüş, iktisadi konularda resmi ideolojiye pek kolay teslim olaveren basında, sol basın dahil ekonomi sayfalarındaki yatırımcıya rehber bölümleriyle bu sava destek sağlamıştır. Rantiye grubunun büyüklüğü üzerinde dolaylı bir gösterge, bankalar sistemindeki vadeli mevduat hesaplarının sayısından yararlanılarak inşa edilebilir. 1986 yılında bunların sayısı 8 milyona ulaşmaktaydı. 1986 fiyatları ile konuştuğumuzu unutmamak koşulu ile 3 milyon liranın altındaki hesapları küçük mevduat olarak kabul edelim. Bunların toplam hesapların %94.3'ünü oluşturduğunu ve toplam vadeli mevduatın sadece %45'inin ve bu küçük hesaplarda bulunduğunu saptıyoruz. Toplam hesapların büyük sayabileceğimiz yalnızca 460 bini mevduatın %55'ine sahip görünmektedir. Dipnot 4. Tek bir tasarrufçunun bankalara yönelik tasarruflarını farklı hesaplara yayacağını dikkate alırsak ve banka mevduatı dışında plasman sahiplerinin de aşağı yukarı aynı grup içinde yer alacağını varsayarsak, Türkiye'de ekonomik bakımdan anlamlı olan rantiyeler grubunun yarım milyonu aşmayan bir grup oluşturduğunu ve bunları halk ile özdeş gören ideolojik savın dayanaksız olduğu sonucuna ulaşırız. Bunların içinde yeraltı ekonomisinin aktörleri de yer alıyor. Öte yandan 1980'li yılların politikaları ana faaliyet alanı finans hatta sanayi olan ekonomik grupları da giderek artan boyutlarda rantiye davranışlarına yöneltmiştir. Sanayi kökenli pek çok sermaye grubunun dahi giderek artan iştahlarla kentsel ve turistik rantları hedeflediklerini gözlüyoruz. Boğaz sırtlarında, Küçükçekmece'de veya Akdeniz kıyısında arsa depolayanların arasında giderek artan sayılarda dev holdinglerin ya da büyük sanayicilerin görünmesi, üretken yatırımların risklerini ve sorunlarını artıran 1980 sonrasının ekonomik politikalarına bağlanmalıdır. Tipik burjuva ailesi içinde dahi aile reisinin banka kredileriyle çalışan bir fabrikatör olması, hanımefendinin kendi adına gayrimenkul spekülasyonu yapmasına, altın biriktirmesine, kocasının şirketi borç içinde yüzerken borsada oynamasına, Türkiye veya İsviçre'de önemli boyutlarda döviz hesabı açmış olmasına engel değildir. Meksika'nın eski cumhurbaşkanı Portillo, Amerika'ya sermaye kaçıran Meksika burjuvazisini yoksul şirketler zengin iş adamları olarak nitelendirirken, az gelişmiş bir burjuvazinin bu ikili özelliğini ortaya koymaktaydı. Bunlara ek olarak, yine son yılların para ve faiz politikalarına bağlı olarak bankalarında giderek artan ölçülerde kurumsal rantiyeler olarak davranmaya başlamalarının üzerinde durmak gerekir. Kapitalist bir ekonomide geleneksel işlevlere saf rantiyeler, tasarruf edenler ile işletmeler, yatırımcılar arasında aracılık etmek olan bankalarımız son yıllarda karlarını giderek artan ölçülerde kısa dönemli döviz ve sermaye piyasası işlemlerinden yani spekülasyondan vergisiz ve yüksek faizli hazine bonoları ve devlet tahvillerine ve kentsel arsalar yaptıkları plasmanlardan elde eder olmuşlardır. Bülent Şemiler'in Emlak Kredi Bankası'ndan ayrılmadan az önce yılın son günlerinde yaptığı arsa satışlarıyla bankasının bilançosunu zarardan kâra nasıl dönüştürdüğünü hatırlatalım. Kısacası Türkiye'de finans kapital aslında kendisine yabancı bir niteliğe bürünerek garip bir kısmi rantiyeleşme sürecine girmiş görünüyor. Bu karmaşık özelliklerine rağmen ülkemizde rantiyeleri burjuvazinin bir alt grubu olarak kabul etmek gerekiyor. Buradaki gözlem ve tartışmalardan hareketle Türkiye burjuvazisinin yapısal çözümlenmesinde 1. Sınai sermaye, 2. Mali sermaye, 3. Ticari sermaye, 4. Dikey holdingler, 5. Rantiyeler diye belirlenen beşli bir gruplaşmanın önerilebileceğini düşünüyoruz. Ancak burjuvazinin böylece belirlenen alt gruplarına büyük sermaye, küçük orta sermaye ayrımının eklenmesinin milli amaçlar için yararlı olabileceğini de sanmaktayız. 3. Burjuvazi ve siyaset. 1979 sonrasının bir bilançosu. Birinci bölümde ve bu bölümün başlarında tartışıldığı gibi ekonomiye egemen olan sınıfı oluşturan birey ve gruplar ile siyasi iktidar arasında hem ayrılık hem de bütünlükten oluşan diyalektik bir ilişkiler kümesi vardır. Bu bağlamda Türkiye toplumunda da burjuvazi bir yandan genel olarak siyasi iktidarın işleyişine hatta kaderine egemen olabilmekte, öte yandan da bu ilişkiler genel iletteki uzun dönemli ve gündelik çıkarlar arasında çelişkiler içerdiği için burjuvazinin siyasi iktidara denetlemesi kendiliğinden ve mekanik bir biçimde gerçekleşememektedir. Özellikle önemli siyasi dönüşümler sonunda burjuvazinin devlette yeni baştan fethetmesi, iktidar mevzilerini koruması için mücadele vermesi gerekir. Sermayenin ana gruplarının birleşik olduğu dönemlerde bu kolay olmakta. Çıkar çekişmelerinin ve içsel çelişkilerin başat olduğu dönemlerde ise burjuvazinin iktidar üzerindeki denetimi zayıflayabilmektedir. 1977-79 kriziyle başlayan ve 1980'li yılları da kapsayan dönem boyunca gözlenen bazı kritik dönüm noktalarını aşağıda bu bakımdan ele alacağız. Görüleceği gibi burjuvazi devlete karşı ilişkilerinde bu dönem içinde 3 kez yek vücuttur. 1979 yılında Ecevit iktidarını yıkmak için, 1980-82'de askeri rejimle bütünleşmek üzere ve 1984-87'de Özal iktidarına destek vermek için sermayenin farklı grupları birlik halinde davranırlar. Buna karşılık 1983'te sivil rejime geçişte izlenecek yol ve 1988-90 yıllarında da ANAP iktidarına karşı alınacak tavırlara ilişkin olarak sermayenin safları içinde bölünme faktörleri ağır basmıştır. Bu dönem içleri ayrı ayrı gözden geçirelim. Burjuvazi Ecevit hükümetine karşı. Burjuvazinin çeşitli katmanlarının 1979 yılı içinde Ecevit hükümetinin gitmesi gerektiği hususunda bir fikir birliği oluşturdukları ve bu doğrultuda topluca bir saldırıya geçirildiği bilinmektedir. TÜSİAD'ın hükümet aleyhtarı ünlü basın ilanları bu saldırının belki de durup noktasıydı. Sermayenin TİSK, TOP ve Ege Sanayi Odası, Hür Teşebbüs Konseyi gibi resmi ve gayri resmi organları TÜSİAD'ı yalnız bırakmadılar. Ağır ve yıkıcı eleştirilerle siyasi iktidarı yıpratma kampanyasına katıldılar. Vehbi Koç bu dönemi kabus yılları olarak hatırlıyor. Dipnot 5. Oğlu Rahmi Koç ise batılı finans çevrelerinin yayın organlarında iktidara ağır eleştirilerle yüklenmekte. Dipnot 6. 1979'un ikinci yarısında bir TÜSİAD heyeti, ABD'de IMF, Dünya Bankası, finans ve hükümet çevreleriyle Ecevit hükümetinin gidişatı üzerinde fikir alışverişinde bulunmaktadır. Dipnot 7. Ecevit sonraları bu temaslara değinerek, bize IMF ya da ABD değil, iş adamlarımız oyun oynadı diyecektir. Dipnot 8. Burada sorun sadece iş çevrelerinin hükümet aleyhinde içte ve dışta bir kamuoyu yaratma kampanyasından ibaret değildir. Kapitalist bir ekonomide kriz yönetimi burjuvazinin belli ve aktif bir işbirliğiyle gerçekleşmedikçe mümkün değildir. Ve 1979 yılında hükümetin tüm çabalarına rağmen sermaye sınıfı böyle bir işbirliğini reddederek krizin derinleşmesini sağladı. Hükümetin devrilmesinde de çok belirleyici bir rol oynadı. Bu tavrın nedenlerini aşağıda ayrıca tartışacağız. Bu noktada şu kadarını vurgulamakla yetinelim ki sermayenin yedek oyuncusu olarak sosyal demokrasi tezi en azından 1978-79 yılları Türkiye'sinin gelişmelerine anlamlı bir açıklama getirme gücünden yoksundur. Klişelerin ötesine giden çözümlerine ve açıklama ögelerine gerek var. 12 Eylül rejimi sermayeden yana. Yakın tarihimizdeki askeri darbeleri inceleyenler 12 Eylül'de başa geçen askeri yönetimin 27 Mayıs ve hatta 12 Mart'taki yönetimlerin aksine herhangi bir radikal reformcu üsluba veya bir göz boyama girişimine hiçbir anda yönelmediğini, aksine derhal ve kesin bir biçimde burjuvazinin ekonomik ve toplumsal programına angaje olduğunu gözleyeceklerdir. Burjuva ideolojisinin askeri hiyerarşinin üst katmanlarına hangi etki mekanizmalarla teslim aldığını ve kendi programını paşalara nasıl kabul ettirdiğini incelemek ve saptamak bu bakımdan öğretici olacaktır. 12 Eylül darbesini bir devlet, sivil toplum karşıtlığı içinde çözümlemeye çalışanlar bu olguyla yüz yüze gelmekten kaçınmışlardır. Bu doğrultuda bir incelemenin tam olarak yapılabilmesi için Türkiye'de küçük burjuva radikalizmi ile burjuva ideolojisi ve burjuvazi arasındaki ilişki ve çelişkilerin 20. yüzyıl tarihinin büyük bir bölümü için araştırılması ve Kemalizmin bu çerçeve için oturtulması gerekir. Bu doğrultuda bir çaba bu çalışmanın sınırlarını aşıyor. Dipnot 9. Burada sadece 1980 sonrasında burjuvazi ve askeri rejim arasında kurulan ilişki kanallarının bazılarını betimlemekle yetineceğiz. Böyle bir betimlemede kişisel etkileşmeler ve ana aktörlerin özellikleri, sermaye çevreleri ve bireysel ilişkileri, ideolojik tavırları ister istemez ön plana çıkıyor. Ve şüphesiz 1980 sonrası dönemin önce iktisat politikalarına, sonra da siyasetine ağırlığını koymuş bulunan Turgut Özal'ın rolü ve işlevleri bu bağlamda öncelikle ele alınmalıdır. 1980'li yılların hikayesini anlatan gazeteci yazarlar, Özal'ın kariyeri ve çeşitli dönemeçlerde oynadığı roller üzerinde bol bilgi sağladılar. Artık biliyoruz ki Özal'ın iş çevreleriyle köklü ilişkilerinin tohumları uzun süren 1967-1971 DPT müsteşarlığı sırasında özel sektöre sağlanan çeşitli teşviklerin Devlet Planlama Teşkilatı vizesinden geçme uygulamasının başlamasıyla birlikte atılmıştır. 1970'li yılların ortalarında Özal, Sabancı'nın genel koordinatörü, kendisine ait ufak tefek birkaç şirketin yöneticisi, MES Başkanı, TÜSİAD'ın fikir ve yeni görüşler üretebilen üyelerinden biri olarak iş çevrelerinde temayüz etmekte ve saygınlık kazanmaktadır. MES Başkanlığı ise sendikal harekete karşı sert ve ödünsüz tavırdan yana olan sermaye grupları arasında Özal'ın prestijini yükseltmiştir. Demirel'i 1979 sonunda Özal'ı ekonomiden sorumlu başbakanlık müsteşarı olarak göreve çağırmasının ardında Özal'ın burjuvazi nezdindeki itibarının rolü belirleyici olmuştur. Ecevit aleyhtarı kampanyayı örgütleyen ve finanse eden sermaye çevrelerinin Özal'ın atanmasını işte bizden biri düşüncesiyle alkışladıklarına şüphe yoktur. Bu saptamalar 11 Eylül 1980 akşamı Özal'ın işgal etmekte olduğu mevkiye hangi sınıf dürtüleri ve etkileriyle geldiğini ortaya koymakla birlikte 12 Eylül'ü izleyen günlerde konseyin Özal'a ve onun aracılığıyla burjuvazinin iktisadi programına niçin mahkum olduğunu açıklamıyor. Burada belirleyici bir diğer olgu vardır. 1980 yılının 12 Eylül'den önceki günlerinde Turgut Özal, ekonomik programının meziyetlerini üst kademedeki askerlere anlatmak için yoğun bir çaba harcamıştır. Başbakanlık müsteşarının komutanlara hitap ettiği ekonomik bir finklerin örgütlenmesinde, daha sonra askeri rejimin güçlü adamı olarak temayüz edecek olan Orgeneral Haydar Saltık'ın rol oynadığı ve aynı günlerde Özal ile Ulus arasında da fikir yakınlığı doğduğu anlaşılıyor. Sermaye çevreleri Özal, Saltık, Milli Güvenlik Konseyi halkalarının 12 Eylül'ü izleyen dönemde pek çok belirtisine rastlanacaktır. Bu halkalara eklenen beynelmiler sermaye ABD faktörüne biraz ileride değineceğiz. Kısacası 12 Eylül sabahı bir dizi iç ve dış etkinin Turgut Özal'ın askeri rejim bakımından vazgeçilmez kişi olduğu kanısını konseyde yerleştirmiş olduğu ve bu durumun farkında olan Özal'ın pazarlık gücünü 12 Eylül rejimi hükümetinin bileşimini etkilemede iyi kullandığı anlaşılıyor. Bu bağlamda Vehbi Koç'un darbeden 3 hafta sonra Evren'e yazdığı ve Turgut Özal bu nazik dönemde mevcudun içinde meselelerimizi en iyi bilen insandır ve dedikodulara bakmadan kendisini tutmakta fayda vardır telkinini içeren mektubu da tipiktir. Dipnot 10. Ancak her şeye rağmen 12 Eylül sonrasının sermaye askeriye ilişkilerinin belirlenmesinde Özal etkinliğini abartmamak gerekir. Uluslararası ve yerel sermaye ile kesin bir kaynaşmadan yana olan Saltık gibi yeni tip komutanların inisiyatifi ellerinde tuttukları bir dönemden söz ediyoruz. Bu nedenle bu yeni tiplerin kişisel hikayelerini, sınıfsal köken ve bağlantılarını, meslek hayatlarını, emeklilik sonrası kariyerlerini irdelemek ve izlemek ilginç olacaktır. Bu tip komutanların sayesinde derneklerin büyük bir bölümünün kapatılıp faaliyetten alıkonduğu bir dönemde derneklerin en siyasisi olan TÜSİAD yönetimle sıkı fıkı ilişkilere girişmiş, kendisine adeta dış temsil yetkisi verilmiş. Kurucu meclisin bileşiminde ve dolayısıyla anayasa çalışmalarında sermayenin ideolojik egemenliğine imkan verecek atamalar ağır basmış. İş ve sendika hayatı ile ilgili yasaların sivil döneme sarkmaması için özel çabalar sarf edilmiş ve bu yasalar TİSK'in görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Ve keza tüm sanayi ve ticaret odaları ile TOP, ekonomik karar alma sürecinin aktif ögeleri olarak ortaya çıkmışlardır. Kısacası burjuvazinin temsilcileri ile askeri rejim arasındaki yakın ilişkilerde Özal faktörünü aşan ve adeta kurumlaşmış güvenceler söz konusuydu. Turgut Özal ortada olmasaydı, Saltık tipi yeni komutanlar eski rejimin içinden başka Özal'ları bulacaktı. Saltık ortada olmasaydı, Özal yeni komutanlardan bir başkasını bulacaktı. Nitekim Turgut Özal'ın görevden ayrıldığı 1982 Temmuz'undan sonra burjuvazinin etkili sözcüleri yeni Maliye Bakanı Kafaoğlu'nu kendilerinden biri saymadıklarını çeşitli vesilelerle belli etmişlerdir. Ama 1983 sonuna kadar geçen süre içinde askeri rejimin sermayeye ilişkin yönelişlerinde hiçbir ciddi değişiklik meydana gelmemiştir. Askeri rejim sermaye ilişkilerinde kişiliklerin önemi şüphesiz vardır. Ancak daha da önemli olan 1980 yılının Eylül'ünde sivil iktidarın bünyesinde Özal türü askeri bürokrasinin de tepesinde Saltık türü kişiliklerin yer almasına yol açan ortamdır. Sermaye ANAP ilişkileri üzerine. 1983'ten bu yana burjuvazinin ANAP ile ilişkileri 3 aşamadan geçmiştir. İlk olarak 1983 yılındaki partileşme çalışmaları içinde sermayenin Sunal Paşa'nın partisini destekleyen kanadı ile ANAP'ı destekleyen kanadı arasındaki bölünmeden söz edilebilir. Buna bağlı olarak İstanbul burjuvazisinin önemli bir bölümünün sağın ebedi iktidarını sağlama özlemleri içinde sağ kanatta iki ayrı partileşme girişimine son vermek için yoğun bir çaba gösterdikleri ancak Özal'ı ikna edemedikleri de biliniyor. Burjuvazinin 1980'li yıllardaki ilk ciddi bölünmesini temsil eden bu saflaşmanın ardındaki etkenler nelerdir? Uluslararası sermayenin arka planda oynadığı role ileride değineceğimiz için bu etkini bir yana bırakırsak, esas belirleyici herhalde kazanacağı tahmin edilen ata oynama eğiliminden ve kimin kazanacağı konusundaki farklı öngörülerden kaynaklanmıştır. Burada vurgulanması gereken bu iki partinin aşağı yukarı açık sermaye partileri olarak inşa edilmekte oldukları hususudur ve yine bazı sivil toplumcu kurumların yaptığı gibi sermayenin partisi ANAP ile askerlerin partisi MDP ayrımları büyük ölçüde yanıltıcıdır. Temel sınıf konumlarındaki özdeşliğe rağmen liberalizm, müdahalecilik terimleriyle ifade edilen iktisat politikası yaklaşımlarında belli bir ayrılığın yansımaları da yok değildir. Üniversitelerin öğretim üyelerini tasfiye ederek iş adamlarını davet ettikleri günlerde sermayenin MDP'li kanadını temsil eden Selçuk Yaşar, İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada serbest piyasa ekonomisinden değil, sadece piyasa ekonomisinden söz etmek gerektiğini savunuyordu. Yaşar'a göre Türkiye gibi bir ekonomide müdahale eden, koruyan, sübvansiyonlarla destekleyen güçlü devlet modeli geçerlidir. Dipnot 11. Bu savlar aynı günlerde ve sonraları Özal'ın savunduğu liberalizm söylemine uymamaktadır. Ne var ki uygulamada ANAP iktidarının Yaşar'ın tezleriyle çok fazla çatışmadığını gösteren bazı olguları ileride tartışacağız. ANAP'ın seçim zaferini izleyen ve aşağı yukarı 1987 sonlarına kadar uzanan ikinci bir aşamada ise burjuvazinin bir bütün olarak Özal iktidarının etrafında bütünleştiğini görüyoruz. Bu gözlem 1983 içinde MDP'den yana ağırlığını koyan ve bu yüzden ANAP hükümetlerince cezalandırılan sermaye grupları için bile doğrudur. Aşağı yukarı 4 yıllık bir süre içinde ANAP'ın alternatifsiz olduğu ve bir iş adamları iktidarını tartışmasız olarak temsil ettiği yargısı sermayenin aşağı yukarı bütün çevrelerince paylaşılmıştır. Sermayenin bu yaygın desteğinin ardındaki etkenleri ileride tartışacağız. Burjuvazinin toplumun güç odaklarını tüm sınıf ve katmanlarını hedef alan ve 1980-1983 yıllarında askeri yöntemlerle başlatılan ideolojik saldırısı bu dönemde tam bir zafere ulaşmıştır. Yerli ve uluslararası sermayenin iktisat politikası modeli böylece ulusal hedefler olarak ve alternatifsizlik savları ile Türkiye toplumunun tüm kesitlerine pazarlanmış, emekçi sınıfları dahil geniş ölçüde etkilemiştir. 1987 seçimlerinin ardından burjuvazinin ANAP'a karşı tavırlarında yeni bir bölünme gözlüyoruz. Dozu giderek ağırlaşan, hatta zamanla cepheden saldırı biçimini alan bir dizi eleştiri ortaya çıkmaktadır. Bu tavır değişikliğini tam olarak anlayabilmek için bu çalışmanın ikinci bölümünde 1980'li yıllarda arttığın yeniden paylaşımı çerçevesinde ortaya çıkan sermayenin içsel çelişkilerini hatırlamak gerekir.